Mopushane Çeşmesi, 20. ayrım, sayfa 337. Küfürsüz Hayat. O gün akşam yemeğini yer yemez kumara çökmüşlerdi. En başta Gavur Ali, yanında Çopur Atalay oturuyordu. Biri tarafta da Canavar Sadık, Kurban Cemal, Ayı Arif, bir de üç kağıtçı Avşar vardı. Kumarcılar battaniyenin üstüne adeta yumulmuşlardı. Oyun akşamdan beri sürüp gidiyordu. Hepsinin paralarının tutarı 110 lira kadardı. Ama bu para durmadan el değiştiriyor, 10 dakika birini, yarım saat ötekini mutlu ediyordu. Bir aralık Ayı Arif iyice palazlandı. Önü arkası 10 kağıda zar atıyordu. Zarları avucunda iyice çalkaladı, yumruğunu göğsüne çarptıktan sonra maşallah diyerek şeşbeşi kondurdu. Gavur Ali mızıkçılığa başlamıştı. Bana bak dedi, şu zarı sallayacaksan namuslu salla. Harbi oyundan kaçanın kızı Kısra Sultan Selim Camisi'nde musallalık olsun. Bana löp yedirmeye kalkma. Takarım parmaklarımı, alırım bağırsaklarını. Ayı Arif parayı avuçladıktan sonra güldü. Ulan dedi mayasıllı. Kümbete, arpa ekmeği bahanedir. Bu zardan bu kadar yılıyorsan kumar oynama. Tesbih çek, kurtlu kaşarın küflü kabuğu sende. Bana bak, o lafı bir daha diline dokundurma. Kumar Gavur Ali'den kaçar ama Gavur Ali kumardan kaçmaz. Oynayacaksan Müslüman işi oyna. Kantocu gibi oynama. Ben 17 tane mopushane dolaşmışım. Karımın iki budunu birden kumara vermişim. Senin gibi sulandırılmış torba yoğurdunun tortusundan korkmam. Namusun şartını şurtunu bilmiyorsan mektebime yazayım seni. Cihara cihara bindirmeden at. Avucundaki zarları çalkalamaya başladı. Bu sefer Ayı Arif tuttu. 10 kağıda bir çift at. Gavur Ali zarları sallar sallamaz hebyeki oturttu. Yüzü birdenbire sarardı, kırıştı, dudaklarının rengi iyice uçmuştu. Koğuşun içi adam akıllı soğuduğu için Çulsuz Süleyman'dan aldığı yün kuşağı kafasına sarmıştı. Sırtında da düğmeleri değiştirilmiş yazlık bir subay ceketi vardı. Amerikan bezinden dikilmiş uzun donunun buruşuk yerleri kirden çizgi çizgi olmuştu. Battaniyenin üstüne bağdaş kurmuştu. Ötekiler zar atarken Gavur Ali de ayak parmaklarının arasındaki kirleri ayıklayarak yuvarlak hale koyuyor, sonra bunları tırnağının tersiyle battaniyenin üzerinde eziyordu. Ayağının tırnakları bir çeşit kemik halini almış, yana doğru eğilerek birbirinin üstüne binmişti. Gavur Ali zarları atmadan önce belki uğur getirir diye her seferinde şurasına burasına sürüyordu. Ama ne yaptıysa fayda etmedi. Öte yandan Canavar Sadık da sermayesini tükettikçe homurdanıyordu. 20 senedir kumar oynarım. Sabun kısmının bu kadar cilveleştiğini vallaha görmedim. Besbelli dürzünün teki bu sabundan gusül abdesti almış. Sülümen be, şu benim yatağa uzan da yarım tayın orada vardı. Gondert bu yana. Süleyman'ın uzattığı tayından ağzıyla bir parça kopardı. Gavur Ali tekrar zarları eline almıştı. İyice çalkaladı, atmadan önce yanında oturan Bunak Rüstem Ağa'nın kıçına sürdü. Sonra tekrar çalkalayıp attı. 4 cihar. Bütün parasını kaybetmişti. İhtiyarın yüzüne baktı, uzun uzun baktı. Sonra herife müthiş bir muşta vurarak, ''Ulan Ezrail'in gece bekçisi'' dedi. ''Beni mi buldun canımı alacak? Ne diye gelip de uğrunu bulaştırırsın bana? Vallahi suratına bir tane kondururum, tuğla kamyonu geçmiş kirli çamura döndürürüm seni. Kalk cehennem ol yanımdan.'' Fitrelik namussuz. İhtiyar yüzünü buruşturdu. Ben sana ne ettim be Gavur Ali dedi. Bu gece kısmetin kapalı. Kabahat benim mi? Senin ya. Destur dedin de mi yanıma oturdun? Şu Gavur Ali kazanırsa Cenab-ı Mevla'ya 5 rekat kaza namazı kılmak boynuma borç olsun dedin de mi geldin? Söyle bakalım. İhtiyar mazlum boynunu büktü. Hakkım sana helal olsun Gavur Ali dedi. Benim bu ahir vaktimde kalbimi kırıyorsun. Yarın öbür gün Allah bunu senden sorar. Gavur Ali beynini doğrulttu. Ulan bir de kafa mı tutuyorsun dedi. İhtiyarı ensesinden yakaladı. Namussuzum suyuna ekmek doğrar da yerim seni. Bir imansızı eksik ettin diye ağır ceza madalyon takar bana. Gürültüye gümrükçülerin Ramazan Bey de uyandı. Dizleri adam akıllı yırtılmış, dirsekleri yamalı pijamasının uçkuruna bağlayarak kumarcıların yanına sokuldu. Gavur Ali'yi ihtiyarı tartaklarken görünce son derece sinirlendi. Hiç dedi, hergelenin ekstrası. Baban yerinde adama utanmıyor musun el kaldırma? Bu dünyanın ahireti yok mu sanıyorsun? Bırak herif köfte hor. Senin kumarından bıktık usandık gayrı. Yarın baş gardiyana söyleyeyim de seni alsın bu koğuştan. Nedir senden çektiğimiz be? Edepsizliğin bu kadar Adem Baba koğuşunda bile olmaz. Gavur Ali ihtiyarı bıraktı, Ramazan Bey'e döndü. Bana bak dedi. Senin de horozun ötmeye başladı galiba. Edepsizlik öğrenmeye çıktınsa benden uzak dur. İdarenin dırıltısı yetmezmiş gibi bir de sen mi başımızı zebellah kesiliyorsun? Dilim imanım hakkı için senin ananın gelinlik gerdaniyesini abanozu asma kilit yaparım. Gavur Ali'nin bağırmasına öteki mahpuslar da uyandı. İhtilastan yatan Saim Bey gözlerini ovuşturarak kavgaya doğru sokuldu. Gavur Ali'yi adam akıllı horozlanmış görünce onun yanına gitti. Kolunu Ali'nin omzuna doladı. Ulan maskara dedi, küfretme. Küfürsüz konuş. İkide bir sana gelir dert yanarsın. Niye af çıkmıyor diye sızlanır durursun. Böyle küfredersen af çıkar mı? Gavur Ali biraz yumuşadı. Küfretmesek af çıkar mıymış? Tabii çıkar ya. Gavur Ali biraz düşündü. Darılma ama Saim ağabey. Ben küfürden vazgeçemem dedi. Sade ben değil, ötekiler de vazgeçemez. Hiçbirimiz vazgeçemeyiz. Küfür bizim gıdamız. Küfretmezsek biz hepimiz mahvoluruz. Yemek yok, cigara yok, esrar yok, hanım ablalar da yok. Topu topu bir küfrümüz var. Sen de onu elimizden almak istiyorsun. Yani mapushane bize mezar olsun istiyorsun. Yok arkadaş, yok. Hepsine eyvallah ama küfürsüz yaşayamayız biz. Arife döndü. Sen bu işe ne dersin ayıoğlu? Küfürü elinden alırlarsa ne olursun? Ayı Arif bu konuda Gavur Ali'ye hak veriyordu. Hasta olurum dedi. Gavur Ali Sadık'a döndü. Ya sen canavarzade? Ben ısıtma olurum ağabey. Ya sen Kurban Cemal? Küfre kurban olurum ağabey. Peki ya avşar dürzüsü? Ben de dinden imandan olurum. Hiçbiri küfürden vazgeçmeyi kabul etmiyordu. Ama kumar patırtısı da böylelikle yatışmıştı. Gavur Ali ayağa kalkarak ve bütün öfkesini unutarak kantocular gibi göbek atmaya, şarkı söylemeye başladı. Küfürsüz yaşanır mı aman Allah, karı kılıç kuşanır mı estağfurullah. Yavaş yavaş sabah oluyordu. Sessiz kafa Optimus. Fakir mapus için gaz ocağı bir lüks sayılır. Yemeyip içmeyip eline bir ocak geçiren mapusun ondan sonra işi iştir. Kimi vakit ufak bir tenekede nohut haşlar, kimi vakit bir tutam çayla üç toprak şeker ele geçirip kıtlama içer, kimi vakit gaz ocağını saati 15 kuruştan kiraya verip geçinme yolunu bulur. Avşarların Kerim bir gün çay suyunu kaynatmak için Ramazan Bey'in ocağını 10 dakikalığına istemiş. Ama adamın aksiliğine rastlayıp ters karşılık alınca enikonu içerlemişti. Battalla Karaköz Tevfik'i yanına çağırdı. Bu böyle olmayacak dedi. Ya bir gaz ocağı uydurmanın yoluna bakalım ya da şu herifi geberteceğim. Akşam üstüne doğru 5 arkadaş birlik olup aralarında 17,5 lira topladılar. Ertesi sabah da gardiyan Musa onların siparişini paket yapmış getirdi. Bu pompası adam akıllı sıkı, sessiz kafa, Optimus marka parıl parıl bir ocaktı. Hepsi ocağı teker teker okşadıktan sonra Karagöz Tevfik kadınlar koğuşunun gardiyanından ödünç aldığı yarım kilo gazı içeri boca etti. Kafayı kızdırdı, pompayı bastı, bekledi. Ocakta hiçbir yanma belirtisi yoktu. Biraz daha pompaladı, gene ses yok. Küçük düğmeyi çevirince deponun içindeki sıkışık hava tıslayarak dışarı çıktı. Aynı işi birkaç sefer yaptıktan sonra fayda çıkmadığını görünce ocağın kafasını sökmeye karar verdiler. Karagöz Tevfik kafanın vidalı deliğine ağzını aldı, gözlerini açıp yanaklarını şişirerek yüzü kıpkırmızı oluncaya kadar üfürdü ama nafile. Ana boruların içinden hava geçmiyordu. Vay canına dedi. Düz taban şansı buna derler, işlemiyor yollar. Hepsinin yüzünde umutsuzluğun çizgileri vardı. Ocağı geri gönderip değiştirmek kabildi ama ertesi güne kadar hevesleri kırılacaktı. Netameli kafayı bir kere de Kaynakçı Mahmud'a göstermek istediler. Memduh evirip çevirip üfledi, boruların içine ince tel sokup kurcaladı, sonra Karagöz Tevfik'e döndü. ''Sana bir şey söyleyeceğim'' dedi, ''ama yapacaksın. Söyle bakalım ciğerparem. Siz bu ocağı sakın geri göndermeyin, bırakın elinizde kalsın. Velakin hemen bugün bir piyango bileti aldırın. Ocağın kafası anadan doğma bozuk, yani fabrika bozuk yapmış. Binde bir böyle olur, bu bozuk kafa dünyanın öbür ucundan gelip sizi buluyorsa bunda elbet bir keramet var.'' Allah'ın işi hiç belli olmaz. Karagöz Tevfik, Kaynakçı Memduh'un yüzüne tuhaf tuhaf bakıyordu. Yani? Yanisi manisi yok. Bir bilet aldırın da sonrasını görürsünüz. Ben boş yere laf etmem. Ne söylersem mutlak bir hikmeti vardır. Tevfik öteki arkadaşlarına döndü. Hepsinin hevesi kırılmıştı. Ne dersiniz diye sordu. Bu 25'er kuruşu daha gavur edelim mi? Bırak Allah aşkına be Tevfik. 17,5'umuz zaten turna oldu. Battığımız yetmez mi yani? Gel be mümin, battı balık yan gider, ya bahri ummana ala dalacağız ya da Keşiş Dağı'na çıkacağız. Bir 25'lik ne beni ihya eder ne de seni. Ama şeytanın hergeliliği tutar da bize de bir zurna çalıverirse o zaman namussuzum, Çin çumana padişah olduğumuzun resmidir. Ne dersin? Eyvallah derim bedindaşım. Bu işe ötekiler de razı oldular. 125 kuruş toplandı. Eğer piyangodan bir şey çıkmazsa ocağı bir hafta sonra geri göndermenin çaresini arayacaklardı. Düz taban olduğunu bildikleri için ertesi sabah çeyrek bileti de gardiyan Musa'ya getirdiler. Yalnız bu iş para işi olduğu için kimsenin kimseye güveni yoktu. 197-142 numaralı çeyrek bilete 5 kişinin ortak olduğunu ispatlamak için biletin arkasını otelci Rıza'ya sağlam cana yazdırıp ince ince satırların altını ayrı ayrı imzaladılar. İş bu çeyrek piyango biletinin ikramiyesi 5 kişinin arasında ortaklama taksim edileceği gibi bu bapta en küçük bir hile ve dalavere kim varsa o namussuzu geri kalan ortakların eşekler gibi döveceğimize ve parayı behemhal ve %100 kusturacağımıza vicdanımız ve Allah'ımız üzerine yemin ederiz ve kabul ederiz. Tevfik Kara, Mümin Yalınkat, Battal Zerdeci, Mahmut Dağdeviren, Kerim Avşar. Piyango bileti bu törenden sonra Karagöz Tevfik'e teslim edilmiş. Çekiliş gününü sabırsızlıkla beklediler. O gece ajanstan sonra radyo kazanan numaraları da okuyacaktı. Saat 10'da herkes yatağına girmiş, yalnız 5 arkadaş taşlıkta tavana yapışık hoparlörün dibinde bir araya gelmişti. Hepsi de heyecanlıydı. İlk numaralar okunmaya başladığı vakit Tevfik'in elindeki bilet de hafif hafif titriyordu. 1000 liralık ikramiyelerden sonra sıra 5000'liklere gelmişti. Okunan numaralar gitgide büyüyor, kendilerine doğru yaklaştıkça 5 kafadarın da heyecanı artıyordu. Spiker öksürdükten sonra gayet açık bir şekilde 197-142 dedi demesiyle beraber 5'i birden donup kaldı. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Karaköz Tevfik'in gözleri büyüdü. Çeneleri birbirine çarparak kekeleyerek duydunuz mu dedi. Mahmut Dağdeviren ellerini boğazına götürerek zıplaya zıplaya haykırmaya başladı. Vallahi billahi, vallahi billahi, vallahi billahi. Arkadan Battal Zerdeci yaşasın diye narayı patlattı. Bir anda ortalık alt üst olmuştu. İçeride yatanlar da gürültüye uyandılar. Koğuşun içi gece yarısı cümbüş yerine döndü. Bir yandan tebrikler yağıyor, bir yandan kimi hükümlüler manzarayı kıskançlık dolu bakışlarla uzaktan seyrediyorlar, bir yandan da kaynakçı memduh evliya pozları takınarak kendine uygun bir hisse koparmaya çalışıyordu. Gece hiçbirisi uyuyamadı. Hesapçı adam başına 250 lira düşüyordu. Her biri kendine göre bir şeyler tasarlıyordu. Allah'ım ne büyüksün sen. Önümüzdeki kışı yorgansız nasıl geçireceğim diye tasalanıyordum. Hızır gibi yetiştin Alimallah. Hey millet, kahveyi artık Ramazan Bey'in tenceresiyle içeceğiz bilmiş olun. Kerim Afşar kendi kendine mırıldanıyordu. 2 okka et, olsun olsun 5 kağıt. Yarım okka da yağ, etli 8 kağıt. 3 okkada patates, etli 9 kağıt. 1 lirada soğan salça, etli 10 kağıt. 1 lirada tencere gaz ocağı kirası, etli 11 kağıt. Sıcak ekmeğin içini yemeğin suyuna ban. Dayan Kerim, dayan. Gavur Ali paranın kokusunu alınca Mahmut Dağdeviren'e sokulmuştu. Ulan serseriliğin sanki bir lüzumu mu var? Atarsın düşeşini, alırsın paranı. Harbi zarla oynayacağız. Var mı sende o öküz yüreği? Şimdi oturalım battaniyeyi başına. En önemli sorun parayı dışarıdan aldırıp içeri sokmaktı. Bileti müdüriyete götürüp de teslim edecek olsalar, paralar mahpusların hesabına, muhasebeye yatırılacak, her birinin eline kumar oynamasınlar diye haftada 5 liradan çoğu verilmeyecekti. Onlar bunu biliyorlar. Toplu parayı avuçlarında görmek için çırpınıyorlardı. Zorluğu gene Karagöz Tevfik çözümledi. Koğuştaki mahpuslardan yuvarlak Necmi, ertesi sabah bir jandarma ile hastaneye gidip röntgene girecekti. Jandarmaya 10 lira toka ettikten sonra hastaneye giden yoldan sapıp piyango binasına uğrayarak paraları almak işten bile değildi. Kendisine bunu teklif ettikleri zaman tabii yaparım dedi. 10 lirası jandarmanın, 40'ı da benim. Parayı içeri nasıl sokacağımıza siz karışmayın. Hepsini 50'lik yaptırır, çorabın altına yerleştiririm. Bu pazarlığa ötekiler de razı oldular. Sabahın erken saatinde koğuş kapıları açılır açılmaz Karagöz Tevfik gazeteye fırladı. Numara tamamdı, kazanmışlardı. 5 kafadarın yanında yuvarlak Necmi bileti teslim aldı. Ötekiler de uykusuzluğun sersemliği ile sevincin sarhoşluğu arasında saatleri geçirdiler. Öyle paydosu oldu. Necmi dönmedi. Akşamüstü kafadarlarda telaş başladı. Kapıların kapanmasına bir saat kala da kötü haber geldi. Necmi hastaneye giderken jandarmanın elinden kaçmış. Bu dehşetli haber aralarında bomba gibi patladı. Mahmut baygınlıklar geçirdi. Tevfik ağlamaklı oldu. Kerim dişlerini gıcırdattı. Battal titremeye başladı. Mümin saçlarını yoldu. Ama hiçbir fayda etmedi. Biraz sonra da başgardiyan piyango talihlilerini çağırdı. 1250 lira gibi bir türlü kötülüğe, kumara, cinayete sebep olabilecek parayı idarenin haberi olmadan gizlice hapishaneye sokmaya kalkışmak dolayısıyla da yuvarlak Necmi'nin firarına zemin hazırlamak töhmetlerinden her birinin ayrı ayrı ifadesi alındı. Ama iş kadarla bitmedi. Gayri resmi tarafından ceza münferidinde sopa altına yatırıldılar. Başgardiyan her birini kırıp geçiriyordu. Karagöz Tevfik tövbeler tövbesi diye bağırıyor. Kerim başgardiyanın ayaklarına kapanıyor. Mahmud'un burnundan şakır şakır kan geliyordu. Sonra da beş kafadar inleye inleye koğuşun yolunu tuttu. Öteki mahpuslar piyango talihlilerinin neden başgardiyanlığa çağrıldığını bilmedikleri için merakla kapıda bekliyorlardı. En önde Kerim Avşar yürüyor, ayağını yere basarken her adımda inliyor, yüzünü buruşturuyordu. Kör Kamil kapının eşiğinden seslendi. Gözün aydın Kerim, neye çağırmışlar? Kerim ters ters Kamil'in suratına baktı. Piyango için. Ne oldu peki? İkramiyeleri aldık. Ya arkadan gelenler? Onlar da bizim ortaklar. Peki onlar da aldılar mı? Aldılar. Fazla laf etmedi. Koğuşa girdikten sonra karyolalara tutuna tutuna yatağına doğru yürüdü. Kendini şiltenin üstüne bırakırken karşı tarafa seslendi. Ramazan Bey, şu senin gaz ocağını 10 dakika müsaade et de bir çay pişirelim. Pilavoğlu ve arkadaşları. Atatürk heykeli kıranlardan Sadık Çakırtepe'ye yaklaşıp da bu işi neden yaptığını soracak olsanız karşılık hazırdır. Vallahi ne desem yalan. İçimden bir ses geldi, sonrasında hatırlamıyorum. Meğer neler yapmışım. Yani serserilik, öyle mi? Tabii serserilik abeyim. Serserilik olmasa başımıza bunlar gelir miydi? Biz zaten kafadan sakat adamlarız. Çoğumuzun da raporu var. Bu raporları heykel kırmak için mi aldınız? Heykel için değil tabii. Ne olur ne olmaz bulunsun. Pilavoğlu'nu Mehdi olarak tanırlardı. Ona efendimiz derlerdi. Ama efendilerinin de müritleri, yanındaki saygınlık ve gücü sınırsızdı. O ne derse sözü bir çeşit tanrı buyruğu sayılırdı. Pilavoğlu orta yaşlı, nur yüzlü, söylentiye göre hukuk okumuş, kurnaz bir adamdı. Onun da epeyce girip çıkmışlığı olduğu için mapushane hayatını pek yadırgamıyordu. Zaten ticanilerin çoğu baldırı çıplak takımındandı. Ama bazı şöyle böyle okumuş adamların da aralarına katıldığı, Pilavoğlu'nun gösterdiği hidayet yoluna girdiği olurdu. Eskiden beri ticanileri öteki hükümlüler için zararlı olmasınlar diye mapushanenin ayrı bir odasına koyarlardı. Namazlarını orada kılarlar, yemeklerini orada yerler, orada yatarlar, sözün kısası çilelerini o tek oda içinde doldururlardı. Ama bu odaya her biri için bir yatak sermek imkanı olmayınca ötekiler ikişer üçer yatıp efendilerinin rahatını mutlaka sağlarlardı. Pilavoğlu'nun yüzünden onunla beraber mapusa düşüp de bir arada yaşama zorunda kalanlar için hayatından memnun olmayan tek ticaniye rastlanamazdı. Hatta bunların cezaları ne kadar ağır olursa olsun mutlulukları sonsuzdu. Mehdi-i Resul yüzünden kulun gazabına duçar olmak bir bakıma Cennet-i Âlâ'nın %95'ini garanti etmek demekti. Haftanın kimi günlerinde ticanileri dışarıdan görmeye gelen yakınları, dostları olurdu. O vakit bunlar öteki hükümlülerle beraber görüşmeye çıkarılmazlar. Ancak genel ziyaret bittikten sonra ticaniler kafilesinin görüşmesi başlardı. Mapus bulundukları hücreden ziyaret yerine kadar gitmek için öteki hükümlülerin bulunduğu yerlerden geçmek zorundaydılar. İşte o vakit toplu olarak gösteriye başlarlardı. En önde bir gardiyan, arkasında da Pilavoğlu kendini beğenmişlikle yürürdü. Müritlerinin Pilavoğlu ile beraber yürümelerine hiçbir olanak yoktu. Yahut da onlar efendileriyle beraber aynı hizada yürümenin günahların en büyüğü olduğuna inanırlardı. Pilavoğlu'nun arkasından ilahiler söyleyerek yürüyüş marşı temposuyla giderlerdi. Bu arada bir tanesi kendini tutamayıp cüşa gelerek çeşme meydanı usulü narayı patlatırdı. Ey Muhammed'in yoldan çıkmış kulları, ey münkirler, ey tariki selametin dışında yürüyenler. Efendimiz Pilavoğlu Hazretleri dinsizlere din getiriyor, donsuzlara don giydiriyor. O zaman gardiyan işe karışarak herifi susturmaya yeltenir ama karşısındakinin dinsel yönlerinden yararlanmasını çok iyi bilen Çömez bu sefer de avaz avaz tekbire başlayınca gardiyanın eli ayağı bağlanıverirdi. Pilavoğlu'nun arkasında yürüyenler efendilerinin peşinden giderlerken onun bastığı yerleri birbirleriyle yarış edercesine eğilip öpmeye çalışırlar, yerden aldıkları toz toprağı ağızlarına atarak yüzlerine sürerek onun kutsallığından pay almaya yeltenirlerdi. Bir gün bu kafile gardiyanların yanında görüşmeye götürülürlerken öteki hükümlüler avlunun iki yanına çekilmişler, bu acayip insanları şaşkınlıkla seyrediyorlardı. Mahkumlardan biri yalın kat Yahya, "Yahu Pilavol dedikleri şu beyaz elbiseli adam mı?" diye soracak oldu. "Evet." Yahya zaten kafadan kontaktı. "Dur bakalım şununla bir de ben konuşayım," diyerek ilerledi. Hazret'in önüne geçti son derece yılışık bir davranışla. "Merhaba yahu Kemal Bey, nasılsın, iyi misin kardeşim?" diye elini uzattı. Pilavol da onun elini sıkmak zorunda kaldı. Yahya devamla, "Yahu yapma böyle ıvır zıvır şeyler be kardeşim," dedi. "Nere lazım senin Tatavla'da bakkal dükkanı? Vazgeç be gözünü sevdiğim. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Gel sen bir kardeş nasihati dinle." Pilavoğlu gülümsedi ama çömezleri deliye dönmüşlerdi. Efendileriyle bu biçimde konuşulmasına, üstelik bir de ona öğüt verilmesine katlanamıyorlardı. Yahya'nın suratına dik dik baktılar. Eğer Pilavoğlu eliyle şöyle bir işaret edecek olsa "Ya Allah" deyip herifi parçalarlardı. Kör yobazlığın, uyduluğun ticaniler kadar hiçbir riyakette yer etmediği muhakkak. Pilavoğlu bir gün müritlerden birine konuşmama cezası vermişti. Adam tam bir sene tek kelime bile söylemeye izinli değildi. Bir kere sustu ve tam bir sene ağzından tek laf almak kabil olmadı. Derdini anlatmak için dilsizler gibi işaretleşirdi. Hele ziyaret günleri mübareğin konuşmaması ziyaretçilerini de kızdırdı. Onlar istediklerini söylerler ama çömezden karşılık alamazlardı. O söyleyeceğini bir kağıda yazıp gardiyana verir, gardiyan bu kağıdı ziyaretçilere uzatır, onlar da okuyup ne dediğini anlarlardı. Bu hokkabazlık tam bir yıl sürdü. Bir yıl sonunda efendi konuşabilirsin diye irade buyurdu. Adamın da ancak ondan sonra ağzı dili çözüldü. Ticaniler dayak yemekten hiç korkmazlardı. Sadık Çakırtepe Ankara'da ordu evinin önündeki Atatürk anıtına saldırırken linç ediliyormuş. Polis halkın elinden herifi zor kurtarmış. Mapushaneye geldiği gün yüzü gözü morarmış, dudakları şişmiş, gözleri kanlanmış, vücudu hurda haş olmuştu. Sırım Hasan onun yanına sokuldu. "Ulan sen ne muzur herifsin be," diye çıkıştı. "Sana az bile yapmışlar. Geçen sefer birkaç ay yatıp paçayı kurtarmıştın ama bu sefer kafadan 5 senem var. Artık yeme içme, pilavcıya dua et." Sadık yüzünü buruşturup sulu sulu güldü. "Ah öldüremediler ki," diye tasalandı. "Ölseydim eğer mekanım cennetti. Pilavoğlu için ölmek hangi kula nasip olmuş? 5 sene diyorsun değil mi? Hay ağzından öpeyim. 15 sene verirlerse dünyalar benim olacak. Ama nerede o kanun? Efendi için mapusluk neymiş? Efendim o benim." Bununla beraber baş gardiyandan adam akıllı korkarlardı. O bir kere göründü mü hepsi süt dökmüş kediye döner, elleri titremeye başlar, dilleri bağlanırdı. Baş gardiyanın dik dik bakışları hepsini yıldırmıştı. "Ulan hergeleler," diye bir kere gürledi mi, "aman ağabeyciğim pilav oğlundan sonra sensin," derlerdi. Geceleri öteki mapuslar uykudayken sabaha karşı ayine başlarlar, bağıra bağıra takbir getirirler, cümle alemi birbirine katarlardı. Ticanileri mapushanede koyacak yer sağlamakta bir sorun halini aldı. Üstelik tutuklananların birbirleriyle konuşmaması, anlaşmaması gerekiyordu. Mapushanenin birinci ve ikinci münferitleri boşaltıldı. Burada bulunan 48 oda ticanilere verildi. Her odaya 2-3 kişi yerleştirildi. Bunların kimisi birbirlerini tanıyor, ifadelerde aykırılıklar ortaya çıkmasın diye uzaktan uzağa anlaşma çareleri arıyorlardı. Bunun yolunu bulmakta zorluk çekmediler. Birinci odada yatan hücrenin penceresine gelerek yanındaki odanın penceresine sesleniyor, oradan karşılık alınca söyleyeceklerini söylüyor, böylece her oda haberleşme işini yanındaki odaya aktarma ederek birinci odadan sonuncu odaya kadar uzayıp gidiyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra durum idare tarafından öğrenilince konuşmalara engel olacak bir tedbir alındı. Oda pencerelerinin açıldığı avluya bir jandarma ile bir gardiyan nöbetçi olarak dikildi. Bu tedbir ilkin faydasını gösterdi ama sonradan buna karşı da çare icat etmekte gecikmediler. Nöbetçiler ticanilerin konuştuğunu sesleri duyarak anlıyorlar ve hangi oda konuşursa yemek ödeneğini kesiyorlardı. Ticaniler bu sefer yandaki odadan duyulacak biçimde hileli dua usulünü keşfettiler. Bu dualar kurnazca düzenleniyordu. Konuşulacak şeyler duadaki cümlelerin arasına serpiştiriliyor, sonra makamla söyleniyorlardı. Böylece hileli dua ile konuşma başlayınca yandaki odanın penceresinden hemen aynı usulle cevap gelirdi. 20. ayrımın sonu, sayfa 354.